Ayrım 2.
Gövde süzülmüş, cepler boşalmış, şalvarı erimiş, binbir yamalı ama yüreği göğsünde dimdik, ruhu şahlanmış, deryayı seyre dalıyor ya deniz kızı misali. Gemi aslanı mıydı ki? Eğri sopasını önünü dayadı, kaptan Mihal'in karşısına dikildi ve konuştu. Ey kaptan Mihal, duydun mu berberde söylenenleri? Nuri Bey'in ya atını ya hanımını deseler sana, hangisini seçerdin? Hayasızca laflardan hoşlanmam diye tersledi kaptan Mihal. Dükkanına doğru yöneldi. Dönüp de eski deniz kurdu, düşkün kaptanın yüzüne bakmadı. Ama inatçı denizci mayne etmedi yelkenleri. Duymazlıktan geldi, yürüdü ardından. Nuri karıyı İstanbul'dan getirdi diyorlar. Çerkes kızı, dünya güzeli, ateşli, adamı yiyip tüketen cinsten. Birlikte getirdiği Hristiyan Arap dadısından öğrenmişler. Fukara pulo kız kardeşler. Beyin kafesleri ardında neler döndüğünü, sonra da çeneleri sağ olsun duyurmadık köşe bucak bırakmamışlar. Kaptan Stefanis dedi kaptan Mihal sinirli. Hoşuma gitmiyor diyorum sana hayasızca laflar. Ama Yaman denizci inadı inat, hayır kesmeyecek konuşmasını. Koca Osmanlı donanmasından yılmamıştır o. Ondan mı korkacak? İster istemez her dediğini dinleyecek. Kan kardeşindir o kaptan Mihal. Nuri Bey kan kardeşin, unutma bunu. Onun konağında neler döndüğünü bilmen gerek. Dediklerine bakılırsa senin canavar beyin kuzu gibi otururmuş Osman'ın dizlerinin dibinde de gözlerinin içine bakarmış. Karı da sigarasını onun boynunda söndürürmüş kahkahalar atıp. Ara sıra aklı alıp başını memleketine gidermiş. Çadırlara, tezek kokularına, at kişnemelerine. Heyheyleri tutarmış o zaman, fafur fincanları kırar, mis kokularını döküp saçar, Arap dadısını pataklarmış. Kaptan Mihal ısırgan çoban köpeği gibi hırladı, kilidi çivisinden aldı. Yaşlı deniz kurdunu koca elleriyle iteledi, kapı çerçevesinden uzaklaştırıp dükkanın kapısını kilitlemek istedi. Ama şimdi yaşlı deniz kurdu dilini mayne etmek istese de yapamazdı bunu. Böylesine bir canavarla lafa başlamasaydı iyi olurdu olmasına ya, ama değil mi ki bir kez bu işe girişti, oradan gitmeliydi, ne çıkarsa bahtınaydı. Yüreğine düğüm atıp bir an önce sözlerini bitirmek istedi. Hanım diyorlar, Nuri Bey'in atını kıskanırmış. Geçen gece bey kendisini kucaklamak istemiş de karı direnmiş. Önce senden bir şey istiyorum demiş. Ne dilersen kadınım, dile benden ne dilersen hepsi senin. Öyleyse çektir atını avluya, söyle yaksınlar fenerleri, kes onu gözlerimin önünde seyredeyim. Bey içini çekip başını eğmiş, odasına çekilip kapıyı sürgülemiş ardından. Bütün gece sabaha dek odasında bir aşağı bir yukarı gidip geldiğini duymuşlar homurdanarak. Bilesin diye söylüyorum sana bunları, haberin olsun diye. Haber salmış konağına, çağırmış seni, gitmem deme. Ali Ağa söyledi bunu bana, karı kocanın kanlı bıçaklı olduğunu bilmen iyidir. Kaptan Stefanis nasırlı ellerini ovuşturdu korkusuz, sözünü bitirdiğinden hoşnut. Bunu bilirim kaptan Mihal, bunu derim. Doğru ya da yanlış, günahı fukara pulo kızların boynuna. Kaptan Mihal kapıya yüklendi, kapı gıcırdayarak kapandı. Anahtarı beline soktu, sonra eski deniz kurduna dönerek, siz denizciler dedi acımaklı, saygınız yok sizin kadınlara. Uzaklaşmak için yürüdü. Siz kara kaptanları da diye karşılık verdi Stefanis kıkırdayarak. Ne anlarsınız siz? At fışkısı çiğner, at fışkısından dem vurursunuz hep. Birden içini korku sarmışçasına topallayarak aceleyle köşeyi döndü. Kaptan Mihal başındaki mendili alnına yıktı, mendilin saçakları gözlerini örttü. Kimseyi görmek istemiyordu, kimsenin de kendisini görmesini. Ağır adımlarla kasvetli, canı sıkkın, Türk mahallesine doğru yöneldi. Güneş batmak üzereydi. Trampetler çalınıyor, nizamiye askerleri ellerinde koca anahtarlar kalenin dört kapısını kapamaya gidiyorlardı. Artık güneş yeniden doğuncaya dek ne bir kimse büyük kaleden dışarı çıkabilir ne de kimse dışarıdan içeri girebilirdi. Türklerle Hristiyanlar birlikte kapatılırlardı Allah'ın gecesi kentin içine. Karanlık ağır ağır çöküyor, sokakları örtüyordu. Sokakta tek kadın kalmamıştı. Evlerde lambalar yakılıyor, masalar kuruluyordu. Evcimen aile babaları akşam yemeği için evlerine geliyorlardı aceleyle. İçlerinde az daha meraklı olanları, keyfine düşkünleri tavernalarda mola verip bir iki tek atıyorlardı. Büyük kale karanlığa bürünmüş, karnı acıkmış, akşam yemeği için davranıyordu. Bu saat üçüz kız kardeşlerin, fukara puloların evlerinin sokak kapısı ardında birbirine yapışırcasına yan yana dineldikleri saatti. Kapının üst kısmına yan yana üç delik açmışlardı. Suratlarını dayayıp gözlerini bu deliklere uydurur, gelip geçenleri inceler, kusurlarını ve iyi yanlarını yorumlarlardı. Evde kalmış yaşlı kızlardı üçü de. Doğuştan bembeyaz saçları, kirpikleri, kaşları vardı. Tavşan gözleri gibi yakut kırmızısı gözleri. Gündüzleri hiç dışarı çıkmazlardı, çıkamazlardı. Söylendiğine göre bakamazlardı güneşe. Akşamı iple çekerlerdi kapılarını açtıkları üç delikten dış dünyayı seyretmek için. Şom ağızlı, zehir dilliydiler. Deliklerinden dünya alemi seyrederlerdi. Hiçbir şey kaçmazdı gözlerinden. Sokakta işlekti, evleri köşe başı. Tam da Türk mahallesinin bittiği, Rum mahallesinin başladığı yerde. Herkesi seyreder, herkese ömürleri boyunca kurtulamayacakları lakaplar uydururlardı. Kaptan Mihale, Kaptan Kaprao, damızlık domuz lakabını yakıştıran da onlardı. Kaptanın kardeşine, öğretmene de Titiros diyen gene onlardı. Günün birinde babası ona köyden büyücek bir kalıp peynir getirmişti de, mürekkep yalamış oğlu ona şöyle seslenmişti ağdalı okumuş diliyle. Ne peyniridir bu peynir muhterem pederim? Bunu da fukara pulolar duymuş, öğretmene Titiro lakabını yakıştırmışlardı. Bütün gün yarı karanlıkta yemek pişirir, çamaşır yıkar, dikiş diker, temizlik yaparlardı. Başkaca hiçbir düşünceleri yoktu. Erkek derdinden, çocuk telaşından uzak kalmışlardı. Tanrı da onlara iyi bir erkek kardeş vermişti. Cevahir, eczacı Kir Aristoteles'i. Zavallı sabahtan akşamlara dek didinir, çalışır, çeşitli tozlar, merhemler yapardı. O da evlenmemişti. Bütün gün ayakta dinelmekten bacakları şişmiş, benzi sararmış, sabırlı, sessiz, ağzı var, dil yok biriydi. Her Allah'ın günü kız kardeşlerine bir zembil dolusu yiyecek taşırdı. Gençken ona evlenmesi için gencecik, körpecik kızlar salık vermişlerdi. Bol çeyizli kızlar, iyi ailelerden, aranır damatlardandı Kir Aristoteles. Eczanesi büyük kalenin tam göbeğindeydi. Meydanda kavanozlar, şişeler, şişecikler, kokular, kokulu sabunlar. İkindi vakitleri orada öğretmenler, doktorlar buluşurlar. Dünyanın en büyük sorunlarını çözümlerlerdi. Kir Aristoteles sessiz, kasvetli, bitik, hiç konuşmaz, onları dinler, yorgun bakışlarla süzer, dazlak kafasını sallardı. Sanki onlara şöyle demek isterdi. Haklısın, hakkı haliniz var. Kendisi şu dünya denen gezegende yaşamının boşa gittiğini düşünürdü hep. O da evlenmek istemişti elbet. Kadınla ilgilendiğinden değil, Allah saklasın. Hayır, ancak eczaneyi devredecek bir oğlu olsundu, o kadar. Ama kız kardeşlerini ne yapacaktı? Kuraldı bu, gelenekti. Önce onları baş gözetmesi gerekiyordu. Böylece yıllar akıp gidiyor, saçlarına ak düşüyor, dişleri çürüyordu bir bir. Sırtı kamburlaşıyor, pancar kırmızısı yanakları sarkık torbacıklara dönüyor, tükenip gidiyordu. Şimdi artık çok geçti. Kocamıştı Kir Aristoteles. Yaşamı tümden ters gitmiş, o da sakıza dökmüştü işi. Ama içilen sakıza değil ha, çiğnenene. Bütün gün sakız çiğneyip ilaç karıştırır, akşamları da doktorların özgür irade, ruhun ölümsüzlüğü, yıldızlarda yaşam olup olmadığı üzerine açtıkları tartışmaları dinler, dazlak kafasını sallar, içinden hep şöyle söylenirdi üst üste. Şimdi evlensem bile artık oğlum olmaz benim, oğlum olmaz, oğlum olmaz. Tezgahın önünde ayakta, havaneli elinde, sakızı ağzında, ilaçlarını döverdi havanda ağır ağır kasvetli. Fukara pulolar bugün gözetleme yerlerine erkenden çıkmışlardı telaşla. Çok soğuk vardı, tüyleri diken gibi dikilmişti. Elleri ve ince bacakları ağaç gibi katılaşmıştı. Ama gene de dimdik duruyorlardı ayaklarının üstünde yiğitçe, bekliyorlardı. Bir koku almışlardı bu akşam, acayip bir koku. Yakut gözlerini deliklere yapıştırmışlar, ilerideki Nuri Bey'in konağının yeşil kapısına dikmişlerdi doğruca. Gözlerinizi dört açın dedi ortancaları. Agla'ya bir şeyler dönüyor orada. Arap karısının geçen gün bize söylediklerini unutmayın. Çok öfkelendi Nuri Bey bugün köyden döndüğünde dedi Talya. Gördüm gözlerimle, bir tekmeyle açtı kapıyı. Sonra da hemen içeriden sesler ve ağlamalar duyuldu. Uşaklarını dövüyordu mutlaka. Hangisini seçecek dersiniz? Atı mı Emine'yi mi? Umurunda değil ama herifin diye gülümsedi Frosini. Üç güzel böylece kıkırdarken birden sokağın karanlıklara gömüldüğünü gördüler. Geriye doğru sıçradılar, birbirlerine bakındılar. Kaptan Mihal diye fısıldaştılar, gözlerini yeniden yapıştırdılar deliklere. Koca adam karga karası kıvırcık sakalı, çuhadan şalvarı, siyah çepkeniyle kasvetli, ağır, ayaklarının ucuna basarak yürüyor, başındaki mendilin saçakları gözlerini örtüyordu. Duvar diplerinden yürüyordu. Eli kara saplı hançerin bulunduğu geniş kuşağının üzerine abanmıştı. Gözetlendiği kapının önünden kapıya sürtünerek geçti, bir an duraklayıp döndü. Sanki karanlıkta üzerine dikilmiş bu üç çift gözün farkına varmıştı. Gözlerinin akı parladı karanlığın içinden. Üçüz kız kardeşlerin yürekleri hop etti, ürperdiler, nefesleri kesildi. Ama koca adam ağır ağır geçip gitti. Karşıdaki yeşil kapının önünde durdu. Çevreyi süzdü bir bakışta. Sessizlik, kimsecikler görünmüyordu. Daracık sokağa geçti, Nuri Bey'in kapısını iterek açtı, içeri girdi. Üçüzler birazdan konuştular. Tanrım taksiratımı affet dedi Aglaya Stavros çıkararak. Gördünüz mü nasıl girdi, nasıl daldı içeri korsan gibi. Kaptan Kapros ne arıyor beyin orada? Bu işte bir iş var, bahse girerim, görürsünüz ona atını satacak. Ya da Emine'sini. Üç güzel Aglaya, Talya ve Frosini yeniden kıkırdadılar. Kaptan Mihal eşi sağ ayağıyla açtı, çevresine yan yan bakındı. Kapının ardında kendisini bekleyen Arabı gördü. Yaşlı, iskeleti çıkmış eski bir köleydi. Nuri Bey onu babasından devralmıştı. Kapının ardında sabahtan gece yarılarına dek dinlenirdi. Gözlerini yumup uykuya dalmaktan korkardı. Çünkü her seferinde hep aynı korkulu düşü görürdü. Efendisinin kendisine dayak attığını. Yıllar boyu pataklanmaktan artık bıkmış usanmıştı. Dayanamıyordu. Hasırından fırlar, fersiz gözlerinden yaşlar akar, yeniden sürünerek gider, kapının ardında iki büklüm günün ağarmasını beklerdi. Arap kaptan Mihal'i karşısında görünce yerinden kalkmaya davrandı. Kemikleri kütürdedi, ofladı, acıyordu dört bir yanı. Kaptan Mihal parmağıyla omzuna dokundu, yaşlı Arap yeniden olduğu yere çöktü, kaptanın geçmesi için yol açtı. Kaptan iri karanfil ve kadife çiçeği saksılar arasında ilerledi. Bir köşede bir limon fidanı çiçek açmış olmalıydı. Çevre mis gibi kokuyordu. Toprak yeni sulanmış, o da gübre ve bitki kokuyordu. Avlunun dip tarafında yarı karanlıkta ışıklar içinde yükselen eski konaktaki bir kafesten keklik sesi geliyordu. Üst kattaki ışıklı pencere kafeslerinden kadın gülüşmeleri duyuluyordu. Kaptan Mihal başı öne eğik, bu Türk havasını belli belirsiz bir tiksintiyle soluyordu. Ne işim var burada benim diye geçirdi aklından. Türklük kokuyor. Durakladı, ardına bakındı. Vakti vardı daha, kimse onu görmemişti kapıdaki Arap'tan başka. Vardı vakti çekip gitmek için. Çırağı Harito şimdi kısrağını eğerlemişti. Atladı mıydı sırtına meydanı geçer, dört nala üç kemerlere doğru yol alır, kasvetini de dağıtırdı. Ama kendinden utandı. Korktuğumu sanacaklar diye mırıldandı. Yürü kaptan Mihal, ileri. İlerledi. Şimdi kararlıydı. Tez adımlar atıyordu. İç kapı göründü, kapı açıktı. Kapının üstünden büyük bir fener sarkıyordu. Yeşil ve kırmızı camlı. Fenerin altında da Nuri Bey bekliyordu. O da kırmızı yeşil. Dış kapının açıldığını duymuş, ayak seslerini tanımış, konuğunu karşılamaya çıkmıştı. Akıllı, şişman, geniş alınlı, yüz yuvarlak yüzlü, kara çekik badem gözlü, siyah boyalı kaytan bıyıklı. Bıyıkları fener ışığının altında mavi ışıklar saçıyordu çelik gibi. Bu beyde o huzurlu Anadolu güzelliği vardı. Geçmiş zamanlarda değerli Acem halılarına hanımların işlediği o hilal yüzlü aslanlara benziyordu. Mavi çuhadan şalvarı, kırmızı kuşağı, saçlarını çevreleyen bembeyaz sarığı. koltuk altlarına hacı yağı sürmüştü. İlkbahar gününde kızana gelmiş canavar gibi kokuyordu. Adımını ileri atıp kısa parmaklı etli elini uzattı. ''Kusura bakma kaptan'' dedi. ''Buraya kadar zahmet ettirdim sana. Ama gerekliydi. Bunu sen de göreceksin.'' Kaptan Mihal somurttu. Hiç konuşmadan beyin peşinden selamlığa çıktı. Bir ara kafasında kuşku belirir gibi oldu. Kapı eşiğinde durakladı. Çevresine bakındı şimşek gibi. Kimsecikler yoktu. Kanepenin önünde büyük bir lamba yanıyordu. Odada kocaman bir mangal vardı, ateş dolu. Ilık hava, yanık limon kabuğu kokuyordu. Köşedeki yuvarlak masanın üstünde fafurdan içki sürahisi, yanında da iki kadeh ve mezeler. Yan yana bir kanepeye oturup yerleştiler. Kaptan Mihal bahçeye bakan kapalı pencerenin önüne oturmuştu. Nuri Bey kuşağından tabakasını çıkardı. Siyah demirden bir tabakaydı. Üstünde sedef kakma bir hilal vardı. Kapağı açıp sarması için konuğuna uzattı. Kaptan Mihal tabakayı aldı, sigarasını sardı. Nuri Bey de bir sigara yaktı. Birlikte yaktılar. Uzun süre konuşmadan durdular. Bey yutkunuyor, lafa nereden başlayacağını bilemiyordu. Konuğunun yanlış anlayıp öfkelenmesine meydan vermeden nasıl söylemeliydi? Bilirdi ki kaptanın hançerine sinek konmasına bile tahammülü yoktu. Oysa bu akşam ona söyleyeceği şey oldukça okkalıydı. ''Birer kadeh içelim kaptan Mihal'' diyebildi sonunda. ''Turunç rakısıdır. Halis, güzel hatırın için ısmarladımdı.'' ''Ne diyeceğin var bana Nuri Bey?'' dedi kaptan Mihal elini kadehlerin üzerine uzatarak. İçmek istemiyordu. Bey öksürdü. Sigarasını mangalın külüne kaldırdı. Ateş dolu mangalın üzerine eğilince yüzü bakır gibi kızardı. ''İzninle kaptan Mihal, yanlış anlama sakın.'' Durakladı. Karşısındaki bu karanlık ruhlu adamdan kendisini yüreklendirecek bir söz bekledi. Ama kaptan konuşmuyordu. Bey ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Gömleğinin üst düğmesini çözüp göğsünü açtı, gelip yerine oturdu. Birden ayağındaki kunduraların daraldığını sandı. Sezdirmeden kunduralarını çıkardı, tabanlarıyla döşemeye bastı. Serinlemişti şimdi azıcık. Sessiz duran konuğuna döndü. Kararlıydı artık. Elini kaldırdı, bıyığını vurmak istedi, vazgeçip hemen indirdi. Tez öfkelenen bir adam olan kaptanın yanlış anlam çıkarmasından çekindi. ''Abin, Manusaka'' dedi içini çekerek. ''Abin, Manusaka kaptan Mihal, bize hakaret ediyor. Geçen de 25 Mart günü gene kafayı çekmiş, sırtına bir eşeği vurduğu gibi ibadete götürmüş. Nah, az önce köyden geldim. Bizimkiler galeyan halinde, sizinkiler de silahlanmışlar. Kan gövdeyi götüreceklerim sana kaptan Mihal. Sonra demedi demeyesin. Bunu sana söylemem gerekti. Senin de dinlemen gerekir. Tanrı nasıl uygun görürse öyle yapsın. Koy da bir tek atalım dedi kaptan Mihal. Bey kadehleri doldurdu. Çevreye turunç kokusu yayıldı. Sağlığına Nuri Bey, posta kurarım. Ben de kabul diye karşılık verdi Nuri Bey rahat gözlerinin içine bakarak. Tokuşturdular. Kaptan Mihal ayağa kalktı, başındaki mendilin saçaklarını araladı. Bu muydu bana diyeceğin Nuri Bey dedi. Bunun için mi çağırttın beni? Tanrı'ya inanıyorsan dedi Nuri Bey kaptanı hafifçe kuşağından tutarak. Gitme dur. Minnacık bir kıvılcım ama tüm köyümüzü ateşe verip yakabilir. Abine haber saldım. Devletimize hakaret etmesin. Aynı köydeniz, aynı topraklardan. Otur da bir düzene koyalım bu işi. Abim benden büyük, 60 yaşında dedi kaptan Mihal. Evlatları, torunları var. Aklı da başında. Kendi başına buyruk. Dilediğini yapmakta özgür. Bana söz düşmez. Köyün kaptanı sensin. Sözün geçer. Söz altın Nuri Bey, zor çıkar benim ağzımdan. Bey dudaklarını ısırdı, yüreği taş kesildi. O sıra doğrulup gitmek üzere gözlerini kapıya dikmiş olan kaptan Mihal'e baktı. Belalı soydan gavurun dölü diye geçirdi kafasından. Ters mi ters, soylarımızın çok eski hesapları var görülecek. Rahmetli babamın başını bir taşa dayayıp koyun gibi boğazlayan onun ağabeyi Kastaros değil miydi? Kemiklerine katran zehiri, daha küçüktüm o zamanlar. Sabrettim büyüyeyim dedim. Büyüyeyim de kanımızı geri alayım. Ama kısmet olmadı. Lanetle. Arkadi Manastırı'nda gebertip gitti, havaya uçtu. Oğlu da daha bebe. Öldürmek yakışık almaz. Büyümesini bekledim. Büyüyünce de elimden kaçırdım. Frengistan'a gitti okumaya. Ne zaman döner acep? Babamın kanı kan ister, sabırsız. Ayağa kalktı, kapının önünde durdu. İçi içini yiyordu öfkeden. Ne yapacağını bilemiyordu. Döndü. Kaptan Mihal'in karışık diken sakalı lambanın ışığında parlıyordu. Girit kurtulmadan sakalını kesmeyeceğini and içmişti. Nuri Bey'in gözleri alayla parladı. Beklesindi gavurun dölü, işim yok. Dizlerine dek yere dek uzasındı sakalı. Yere değip toprağa kök salsındı. Ama Girit, hayır, hiç, hiç, hiç onun istediği gibi kurtulamayacaktı. Kurtuluş yüzü göremeyecekti. Çok pahalıya ödedikti kanımızla onu biz. Tam 25 yıl büyük kalenin önünde Venedik rıhtımlarında kanımızı döktük. Canımızı verdik elimize geçirinceye dek. Bırakmayız onu. O da bizi bırakmaz. Eti etimiz, kanı kanımız. İç geçirdi. Babasını hatırladı. Büyük kalenin hendekleri içinde can veren tüm Müslümanları düşündü. Kaptan Mihal'le aralarında bir kan ırmağı akıyordu şimdi. Oflayıp puflama Nuri Bey dedi Kaptan Mihal kendisine yol açmak için ona doğru elini uzatarak. Kabarıp kabarıp da sönme öyle. O senin dediğin olacak iş değil. Yaman güçlü adamdı Nuri Bey. Öfkesini gemlemeyi de bilirdi. Gitme böyle Kaptan Mihal dedi sesini yumuşatarak. Gitme böyle öfkeli kavga etmişiz gibi. Gücüne gittiyse sözümü geri alırım. Hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey duymadın benden. Dost değil miyiz? Bir kadeh atmak, bir iki meze almak için çağırdım seni buraya. Kekiğim var, bizim köyden. Gelirken getirdim. Geçmiş günleri tazelemek için Kaptan Mihal. Çocukluk, gençlik günlerimizi. Köyde birlikte oynayıp eğlendiğimiz günleri. Kekliğin budunu koparıp Kaptan Mihal'e uzattı. İstemem, oruçluyum diye karşılık verdi Kaptan Mihal. Nuri Bey ellerini çırptı üzgün. Bilseydim dedi, Muhammed aşkı için sana siyah havyar alırdım. Kadehleri doldurdu. Sağlığına Kaptan Mihal dedi. Kadehini kaldırdı. Fakirhanemi şereflendirip benimle bir kadeh rakı içtiğin için çok sevinçliyim. Alçak gönüllülüğüne. Kaptan Mihal, eğer kötülüğünü istersem damarlarımdaki kan tüm boşalsın. Na böyle dedi ve yere iki damla turunç rakısı damlattı kadehinden. Kaptan Mihal gevşedi. Pencerenin önündeki kanepeye yeniden gidip oturdu. Ben de senin kötülüğünü istemem Nuri Bey. Ama insanın sözlerini tartması dürüstlük sorunu dedi. Kadehini dikip boşalttı. Sustular. Bey terlemişti. Kalkıp pencereyi açtı. Dışarıdan bahçedeki küçük şadırvanın sularının şırıltısı duyuldu. Serin, sevinçli. Günlerin limon çiçeklerinin kokusu girdi içeri. Harem bölümünden gülüşmeler duyuldu. İki adam susuyordu. Nuri Bey söze yeniden nasıl başlayacağını bilemiyordu. Kaptan Mihal suların şırıltısını, kadın kahkahalarını dinliyor, bahçeden gelen kokuları içine sindiriyordu. İçi yeniden kaynamaya başlamıştı. Girit bu işte. Kahkahalar, mis kokular ve şu Türk'le karşı karşıya oturup kadeh tokuştur sonra diye geçirdi aklından. Öfkeyle itip pencereyi kapadı.